Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler, yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Merhaba, ben Tülay Tek. Bugün iki konuğumuz var. Yalın gelişimi başlangıcında yer almış, halen bu çalışmaların içinde olan grup liderimiz ve takım liderimiz konuğumuz. İsmet Şimşek ve İdris Can Polat. Hoş geldiniz İsmet Bey, hoş geldiniz İdris Bey.
Hoş bulduk. Hoş
Hoş
bulduk
bulduk.
canım.
Ben şimdi öncelikle ikinizden de biraz kısaca kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Nasıl bir iş yapıyorsunuz, nasıl bir işte çalışıyorsunuz? Yalın yönetimle ilişkiniz nedir? Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Ben öncelikle grup lideri olarak İsmet Şimşek. Kendimi şöyle tanıtayım. 1994 yılı itibariyle fabrika sektörü diyeyim, enerji sektörü diyeyim, buralarda çalışmaya başladım. İlk 10 yılım kamu fabrikasında taşeron işçisi olarak çalışıyordum. Daha sonra 2014 yılında şu an çalıştığım kurumsal firmada 2004 yılında imalat yardımcısı olarak başladım. Daha sonra imalat ekip başı, imalat formeli ve Yalın'la tanıştıktan sonra da imalat grup lideri olarak şu an 16. senemi bitirmiş durumdayım.
Maşallah.
Sağ olun.
İdris Bey, sizi de kısaca tanıyalım mı?
Merhabalar Tülay Hanım. 20 yıldır kurumsal bir şirkette çalışmaktayım. Şirketim enerji üzerine çalışmakta. Bu şirkete 20 yıl önce ilk olarak yardımcı olarak başladım. Daha sonraları kaynakçı olarak devam ettim. 15 yılım bu şirkette değişik lokasyonlarında yurt içi ve yurt dışı şantiyelerinde kaynakçı olarak devam etti. 2015 yılından 2020'ye kadar da takım lideri olarak devam etmekteyim.
Bugün sizinle bu sürekli iyileştirme faaliyetlerine nasıl başladınız? Firmanızda nasıl ilerledi? Genel olarak başlangıçta nasıldı aslında işler, şu anda nasıl ilerliyor? Sizin başlangıçtaki hisleriniz nasıldı? Sonrasında nasıl devam etti? Farklılık var mı yok mu? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. O yüzden sürekli iyileştirme faaliyetleriyle nasıl tanıştınız? Ne zaman başladınız? İlk zamanlarda siz ve ekibiniz, bulunduğunuz, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız bu işe nasıl bakıyordu? Ondan kısaca bahsedebilir miyiz?
Ben biraz bahsedeyim. Şimdi 2009 yılında biz Yalın'la tanıştık. Yalın'la tanışmadan önce bir imalatçı olarak içeride usta çırak ilişkisi ve biraz şey olacak ama ben bilirim, ben yaparım mantığıyla hareket ediliyordu. Yani biraz bireysel hareket ediliyordu ve zaman zaman da bu yönetim tarafından da takdir ediliyordu. Belirli prim sistemi gibi, işte performans değerlendirmesi gibi. Ama bunlar bireysel takdir ediliyordu. Daha sonra 2009 yılında Yalın'a geçtikten sonra aslında bireysel değil, bir takım ruhunun oluşturulması ve takımca hareket edilmesi ve Barış Arı'ya da takım ile beraber ilerlemesi, yani bu eğitimlerle beraber de eğitimler de aldık, eğitimlerde de bunları gördük ve yaptığımız iyileştirme çalışmalarında da eğitimlerimizin sonunda da takımla ilerlediğimizde hem yükümüzün hafiflediğini, hem daha kaliteli, hem daha seri bir iş çıkardığımızı gördük. Bizim motivasyon anlamında filan takımı da kurunca daha motive olduk ve daha kaliteli, daha güzel işler çıkarmaya başlayınca bu sefer yalına daha sahiplendik. Tabii ki o zamanki mühendislerimizin ve özellikle üst yöneticimizin ve burada ismini zikretmekten de onur ve gurur duyduğum Sayın Baran Bey'in bizi tam manasıyla motive etmesiyle bu şekilde tanıştık diyebilirim.
İdris Bey, sizin bir şey söylemek istiyor musunuz bu konuda? Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu süreci size şu şekilde anlatacağım. İlk olarak ben Yalın'la 2019 yılında tanıştım. Bunun öncesinde içeride formel usta çırak ilişkisiyle işlerimizi yapıyorduk. Bu sistemde bireysel tecrübeler ön plana çıkıyor. Bireysel tecrübeniz var ise ya da yanınızda çalışan bir ustanız da tecrübeli ise, size destek verebiliyorsa problemler yaşanmıyor ya da yaşadığınız bir problemi gözüksün gözükmesin, o tecrübenin yetkinliğinde çözümleniyor. Günü kurtarıyordunuz. Bu süreçte planlı ve programlı bir çalışma hayatınız olmuyor kısacası. Sadece güne odaklı özel bir çalışmanız oluyordu. Yaptıklarınızı gösteremiyor. Bir problemle karşılaştığınızda da o probleme bir öneriniz varsa ya da o öneriniz büyük bir problemi çözecekse o öneriniz bu süreçte katkı sağlayamıyordu. Az önce söylemiştim, 2009 yılında başlamıştım ben ilk Yalın'la tanıştığımda. O 2009 yılında kaynakçıydım. Esasen kaynakçılık döneminde süreçte sadece ekip üyesi olarak çalıştığınızdan dolayı ekibin verebileceği katkılar içerisinde katkılar sağladım burada. Bu süreçte bana ilk olarak girdiğimde alışık olduğumun dışında bir çalışma olarak geldi, karşılaştım. Zaman geçtikçe sürece alışıyorsunuz, bu durum değişiyor. Sizi sistemsel olarak bireysel tecrübelerinizi kullanma ve uygulamada kolaylık sağlandığını görüyorsunuz. Daha sonra 2015 yılında takım lideri olduktan sonra yalınla ilgili projelerim oldu. Takım lideriyle beraber projelerim olduktan sonra liderlik yapmaya başladım. Bu durum yalınla iç içe olma imkanı verdi bana açıkçası. Problemler karşısında zaman geçtikçe liderlikte ve yalınlığın katkısıyla birlikte ayaklarım üzerine daha sağlam basar hale geldim. Karşıma çıkan bir problemde ister sizin bölümünüzde olsun, ister farklı bir departmanda olsun problem varsa bunu kabullenmez hale gelmeye başladım açıkçası. Çözülmesi yönünde sürekli istekli, arzulu bir haline gelmeye başladım.
Evet, sürekli aynı problemlerle uğraşmıyoruz. Hatta problemleri tek başımıza çözmediğimiz için aslında daha kalıcı ve daha motive olarak belki devam etmemizi sağlıyor. İsmet Bey, evet. Siz şeyden bahsettiniz. Yalından önceki durumda ben bilirim, ben yaparım tavrı vardı daha çok.
Evet.
Şimdi düşünürsek ben bilirim, ben yaparım tavrı ve özellikle bir de bazı kişiler tarafından ya da yönetim tarafından desteklenen bir şeyse de şahsen ben kendimi düşünüyorum. Ben bilirim, ben yaparım diye devam ediyorsam ve bunu da birileri destekliyorsa ve yeni gelecek sistemle, yalın yönetimle ben bunu kaybedeceksem aslında en çok karşı çıkanlardan biri olurum diye düşünüyorum. O bahsettiğimiz yapıda olan kişiler nasıl davrandılar? Sistemin önünde mi durdular? Ya da onlar da faydasını görünce içine mi girmeye başladılar? Ya da onları sistemin içerisine nasıl aldık, nasıl içeriye dahil ettik?
Yalın öncesi demin dediğim gibi bireysel işte sorunları çözme ve o sorunları çözdükten sonraki işte ben çözerim havasına girmesi işte çalışanlarda devamlı oluyordu. Zaman zaman da biz yönetici olarak da, ben çünkü yalın öncesi de imalat formeliydim. Biz de yönetici olarak da bu tip hani biraz daha el melekesi kuvvetli olan arkadaşlara işte bu tip işleri verip başımız ağarmasın diye böyle çözümlere giriyorduk. Ancak tabii sonuçta hep bir kişiye yüklenildiğinde de onda bir performans zaafı ve bununla beraberinde de bir yorgunluk. İşte zamanı geldiğinde iş yapış tarzının değişmesi, daha kalitesiz, daha teknik emniyet risklerini oluşturabilecek aksiyonlar almaya başladı. Ve biz bunları arkadaşlara dile getirmeye başladık ve verdiğimiz eğitimler, önce bizim aldığımız eğitimleri ve daha sonra çalıştırdığımız, altımızda çalışan arkadaşlarımızı da bu eğitimleri vererek, bir de onların bireysel çalışmalarından dolayı tabii zaman zaman başarılı olabiliyorlardı ama başaramadıklarında da tabii büyük bir risk vardı altında. Neden? Çünkü biz taahhüt firmasıyız. Devamlı sevkiyat odaklı çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için ön planda. Zamanında sevkiyat bizim için önemli. Bunları da tabii bu arkadaşlarımız da biliyordu. Ancak bu takımla beraber çalışmanın, bu yalından önceki ve yalından sonra takımla beraber çalışmanın faydalarını kendileri de görmeye başladılar. Yorgunlukları azaldı, riskleri azaldı, teknik emniyet riskleri azaldı. Daha teknik düşünmeye başladılar. Bu şekilde dahil, çünkü biz bireysel de, yani sonuçta takım olarak da çalışsak da yine bireysel biraz yetkinliklerimiz de olmak zorunda bazı iş durumlarına göre. Bu takımla beraber bunun hafiflediğini görünce uyum sağlamaya başladı. Bir de takımla başarılı olduğunuzda, üst yönetim tarafından da takdir edildiğinizde ya da başarılı da olamayabilirsiniz. Hani bazı konularda sıkıntılı durumlar oluşabilir. Burada da gelen geri bildirimlerin bu arkadaşlar üzerinde doğru motive etmesiyle, yani bunu kendileri görmesiyle, bunu çok benim gördüğüm çok çabuk, ki ben de dahilim buna, çok çabuk adapte oldular. Yani sonuçta nasıl diyeyim, ya bir ceza ya da bir baskı ya da bir değişik bir yaptırımla karşı karşıya kalmadılar. Bireysel anlamda kalmıyorlardı ama onun sorumlulukları, onun ağırlığını tek başına taşımak zorunda kalıyorlardı. Takım ruhunun oturmasıyla bu tip stresi, bu tip yükü hep beraber çözmek adına ve sırtlarına yüklenen yükün hafiflediğini görünce benim tahminim ki ben de öyle, çabuk benimsedik. Biz özellikle ekip olarak çabuk benimsedik. Bu şekilde.
Peki genel olarak değerlendirdiğinizde az önce yönetimin tavrından da bahsettik. Siz evet. Sürecin tümünü değerlendirirseniz hem İdris Bey hem İsmet Bey, ikinize de soruyorum. Süreci bütünsel olarak değerlendirirseniz yönetimin size bu süreçteki davranışları nasıldı? Hem eğitimlere katılım açısından, eğitimleri desteklemesi açısından, hem sahada bunların uygulanması açısından düşünürsek davranışları nasıldı? Hem de ikinci soru olarak da bunu kabul edin. Daha iyi olabileceğini düşündüğünüz yönetim aslında şöyle olsaydı ya da böyle davransaydı bir tık daha iyi olabilirdik dediğiniz bir nokta var mı? Bunu merak ediyorum.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Demin dediğim gibi biz Yalın'la beraber bir ekip olarak başladık. Ben hem kendi altımda çalışan ekip arkadaşlarım ve benim üstümde amirim pozisyonunda olan hatta genel müdürlük statüsünde amirim olan tüm ekibi bahsediyor. Ekipten kastım. Hepsi beraberinde. Şimdi tabii siz bir mücadele vermişsiniz ama bir üst amiriniz olmaz dediğinde bir adım ileri gidemezsiniz. Ama Yalın'la beraber biz amirlerimizden bu şekilde bir geri bildirim almadık. Devamlı destekleyici, daha iyi nasıl çözebiliriz, uyguladığımız yöntemleri onlarla paylaşarak, onlar da bize daha doğru, daha mantıklı yöntemleri geri bildirim vererek bizim daha iyi gitmemizi her zaman desteklediler. Farklı eğitimlere gittik, bizim talebimiz oldu, bizim talep ettiğimiz eğitimleri bize vermesi için yardımcı oldular, desteklediler. Biz de bir gün ben de grup lideri olarak işte hem takım lideri hem de diğer çalışan arkadaşlarımı bu eğitimlere paylaştım. Kendimde tutmadım. Zaten takımda en büyük iyileşme bilgiyi kendinde tutmamanız. Takım arkadaşlarınızla paylaşmanız ve takım arkadaşlarıyla beraber yükselmeyi hedeflediğinizde işte Yalın da bunu öğretiyor. Bilgiyi tutmamak ve takım arkadaşlarını paylaşmak. Bence Yalın'ın birinci önemli diyebileceğimiz iyileştirmelerinden bir tanesi bu. Mesela ben demin dediğim gibi taşeron olarak 94 yılında başladığımda biz ustalarımızdan yaptıkları işi öğrenemezdik, göremezdik yani göstermezlerdi. Sorsak da söylemezlerdi, farklı bizi yönlendirirlerdi ama Yalın'la beraber bilgiyi paylaştıkça, bilgiyi ve beraber tecrübe kazandıkça daha ileri, daha kaliteli ve daha seviyeli iş yaptığımızı gördük. Şimdi müdürlerimiz ya da üst amirlerimiz zaten kendileri baştan Yalın'a inanmasaydı bizi böyle bir şeyin içine sokmazlardı. Onlar da inandıkları için, biz de onlara inandığımız için hep beraber bu takım ruhuyla ilerledik. Şu an hala ilerliyoruz. İkinci sorunuzda şöyle ben cevaplayayım. Biraz eleştirel olacak ama biraz üst yönetim, biraz içeriğinin sesini içerin, yani üretenin, üreticinin sesini biraz dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı da olabilir. Ya ben düşünüyorum demiyorum ama illaki bir hiyerarşi ucunda hani herkesin bakış tarzı biraz daha farklı olduğu için, öncelikleri de bazen olduğu için, bazen sizin için birinci öncelik, işte amiriniz için ikinci öncelik olabilir. O yüzden o ikinci öncelik olduğu için sizin için ya kale alınmadı gibi bir hissiyat verebilir. Bunu vermemek lazım. Evet, sen bu konuda haklısın ancak şu an benim pozisyonumda daha bir farklı bir işim var, önceliğim var. Bunu çözmem lazım. Daha sonra bu zaman amirimizin birinci önceliği bizim için ikinci önceliğe döndü. Bizim önceliğimiz birinci öncelik oldu ki bu konuda da her zaman teşekkür olduk, sağ olsunlar. Bu şekilde bize yardımcı oldular. Yani bu konuyu takım ruhu olarak içeri oturttuğunuzda, bunu benimsettiğinizde ve benimsediğinizde özellikle Yalın adım adım başarıya götürüyor.
Teşekkürler.
Bir de güven çok önemli. Birbirine güvenecek arkadaşlar. En üstüyle en altıyla. Birbirlerine güvendiklerinde de yine başarı geliyor.
Evet, bence de ekip olmanın bir en büyük parçasından bir tanesi güven dediğiniz gibi.
Aynen. Ben mesela arkadaşlarıma bir küçük bir örnek vereyim. Şunu uyguluyorum ve uygulamaya da çalışıyorum. Arkadaşlar, şimdi mesela eskiden şöyle bir şey vardı. Ya ben yanlış yaparsam İsmet Usta beni üst yönetime karşı korur. İsmet Usta işte güçlü bir formen. Mesela eskiden böyleydi. Ya beni korur, beni seviyor. bu tip mantık vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi İsmet Usta ile ben bu işe girdiğimde başarırım. Doğru yaparım. İşte takım arkadaşlarımdan destek alabiliyorum. Ve bu takım arkadaşlarımla beraber ben bu işi doğru yapabilirim. Eksik de yapsam arkadaşlarım bana destek olur. Şimdi bu fikir ön planda. Ama önceden öbür türlüydü. Ben de takım diğer arkadaşlarıma da hep bunu söylemişimdir. Arkadaşlarınız da sizi bu hatalı durumlarda size güvenmesin değil, sizden doğru bir iş çıkarabileceğini, size bu konuda güvenmesi gerektiğini paylaşmışımdır. Ve onlar da hem kendi tecrübeleriyle hem aldığı eğitimlerle de bunları uygulamaya çalışıyorlar ve devam ediyor. Bunların örneği de İdris'tir. Çok bu konuda hem mesleki açıdan hem de karakter açısından çok sağlam. Hani ben yanımda olduğu için beraber bu şeyi sunduğumuz için söylemiyorum. Ki zaten kendisi de paylaşacaktır şimdi bazı noktaları. Ya ben bu şekilde bu kadar.
Teşekkürler.
bir mukabele. Şimdi burada yönetim inanması lazım öncelikle. İnanarak aşağıya da inanması gerekiyor. Yönetim inandığı için çalıştığım şirkette bizler de inandık.
Pardon, lojistik, ön imalat, ön hazırlık ve imalat olarak size gelen ürün ham madde yarı mamul. Bizde mamul ve en son finalde çıkıyor. O şekilde bir çalışma sistemimiz var. Ben imalat olarak yani hem ekip arkadaşlarımı hem de yaptığım işi daha kaliteli, daha titiz çıkarabilmek için hep geri bildirim veriyorum. Benden önceki lokasyonlara. Ama bir türlü başarılı olamam. Çünkü daha önce dediğim gibi bireysel olduğu için yani lokasyon da olsa hep bireysel kendi çapında, kendi bünyesinde iyi, en iyi, en iyi performansı düşündüğü için bir adım sonrasını farklı kale almıyorlar.
Evet, aslında herkes kendi alanını korumaya çalışıyor dediğiniz. Aynen,
herkes kendi alanını korumaya çalışıyordu. Ben de bunu imalat formeliyken çok sıkıntı çekiyordum bu konuda. Çünkü biraz tonajlı malzemelerle çalışıyorduk. Demin dediğim gibi bizim için teknik emniyet de ön planda. Şimdi bunları da öngördüğünüzde birer geri bildirim veriyorsunuz. Ya bak bana şöyle malzeme gelirse şöyle olur falan diye. Ama dediğiniz gibi kendi sınırlarını çizdikleri için bunları aşamıyordum. Mesela yılın en güzel tarafından bir tanesi. Hiçbir şey yapamazsanız bir kaizen yapıyorsunuz. Olayken biliyor. Bir kaizen. Hemen bir grup yapıyorsunuz. Sebep sonuçlarla ilerlemesi de kolay oluyor. Mesela o kaizen sayesinde bir taraftan da yaptırım, hani açık konuşuyorum, yaptırım oluşuyor ve sorunu çözmüş oluyorsunuz. Yalına geçtikten sonra hani formellik döneminde bu çözemediklerinizi kendi sınırlarınızın dışına çıkmanız gerektiğini, sizden öncesinin de sizden sonrasının da sizi etkilediğini ve fabrika performansını, üretimi etkilediğini görüyorsunuz. Bunu yalınla görüyorsunuz. Hani demin dediğim gibi kendi etrafınızı kapattıktan sonra hiçbir şey göremezsiniz. Ben de hem daha önceden bu formenken mağdur olduğum için biraz da bu konulara çok yüklendim. Nasıl çözebilirim diye. Kaizenlerden çözdüm. Hani bazen bazı diğer arkadaşların işine gelmese de ama kaizenlerden çözdüm. Gerçi onlar da kendine gelen sorunlu parçayı bir önceki şeyle kaizenle çözünce otomatikman lokomotif kendiliğinden şeyler çözülmeye başladı. Bu da yalının ne kadar doğru olduğunu İnsanlar zaman içerisinde dile getirmese bile bu yaşadıkları rahatlık ve içerideki kaliteyi ve özellikle değineceğim teknik emniyet risklerinin minimize olduğunu görünce dile getirmeseler de sahiplenmeye başladılar. Ve zaman içerisinde taşlar oturdu diyebilirim. Yani şu an malzemelerle, yerine kaliteler bu sorunlarımızı çözerek ilerliyoruz. Ama geçmişte dediğim gibi böyleydi. Yani
aslında herkes kendi sorumlu olduğu alan ve öncesiyle sonrasıyla bağlantıları doğru kurarsa ve bu ortaya çıkan problemleri çözmek için verilen araçları doğru bir şekilde kullanırsa, dediğiniz gibi yalın yönetim felsefesi işlerimizi daha doğru bir şekilde ilerletmemizi sağlayan bir araç oluyor bizim için.
Aynen öyle. Mesela imalatçısınız, işte ekibiniz var 20 kişi. İş planına beraber bir akış var, bir sevkiyat var, tarih var. Hani yetiştirmek zorundasınız. Hep kendi içinizde mücadele ediyorsunuz ama bir yere varamıyorsunuz. Kendi içinizde dönüyorsunuz, ne kadar bir şey yapabilirsiniz. Ama tüm değerler, ön hazırlık, ön imalat, imalat, işte onun akabinde boyane, proje başlamadan önce bu proses şeyi, bu projeyi önden değerlendirdiğinde ve yalın araçlarını kullanarak imalata ya da içeriye tabiriyle fabrikanın üretimine aktarılmadan bunları önceden görüp ekip halinde yorumladığınızda tüm lokasyonlar rahat ve kaliteli bir şekilde işin üstesinden geliyor. Ve şu anda biz bu şekilde çalışıyoruz ve çok da mutluyuz.
Ne güzel.
Tülay Hanım, ben başka konudan yaklaşacağım olaya. İdris'in asıl mesleği, yani bu sektörde kaynakçılıktaki gibi iyi bir kaynakçıydı. Demin dediğimiz gibi iyi bir kaynakçı olunca, kaliteli bir kaynakçı olunca maskeyi de özellikle kapatıp kaynak yapmaya başlayınca dünyayı görmüyor kaynakçı arkadaş. İdris'e farklı bir iş teklif ettiğimizde ya da işte bir işle alakalı bir geri bildirim verdiğimizde o bulunduğu pozisyonun ve o bulunduğu çevrenin içerisine hala da gerçi de kimseyi sokmak istemez. O tip şeylerde de biz İdris'in yanına yaklaşamazdık. Yani işinde bir numara. Onda problem yok. Bir numaralık da onun etrafına bir sınır çizmesine sebep oluyordu. Daha sonra tabii İdris'in biz ileriye dönük bakış tarzını bildiğimiz için takım liderliğini teklif ettik. Sağ olsun o da kabul etti. Bizi kırmadı. Ve ilk 3 ay biz İdris'le hep kavga ettik. Hep kavga ettik. Çünkü o sınırları çiziyordu ama zaman içerisinde o da yanına tanışınca bazı eğitimlerle beraber bakış açısı değişti. Mesela şöyle örnek vereyim, İdris'in aklına gelmiyor. Aslında çok güzel çalışmaları var. Yalın'la beraberinde o sınırları kaldırdıktan sonra. Mesela eskiden şöyle bir kültür vardı. Ben Taşoran'dan geldiğim için, yani 94'lü yıllardan çok dışarıdan şantiyeci arkadaşlarla da çalışmıştım. Onlar eline kaynak pensesinden başka hiçbir şey almazlar. Bir de o dönemlerde böyle kaynakçı yetişmiş, kaynakçı da yok. Oo, ellerine kimse su dökemez. Öyle ilerdi. Bu kültür da yansıtmalarından. Ama İdris takım lideri olduktan sonra özellikle polivalan konusunda arkadaşları yetişmesine ve farklı, onların da farklı bir şekilde düşünmesine sebep oldu. Bir işi yapan ikinci işi yapmaya ve onda da uzmanlaşmaya başladı. Hem mesleki açıdan hem daha farklı bir yere gittiğinde kendileri açısından da en azından bir bilezik yerine iki bilezik olmasını sağladı ve içeride de bu şekilde bunu oturtturdu. Tabii yalın araçlarını kullanarak, yani gidip de arkadaşları direkt sen bu işi yapacaksın değil de işte biz bunu yaparsak şu seviyeye geliriz. Sen bu konuda bize bu şekilde destek verirsen bunu bu şekilde aşarım. İşte buradaki adam saatimi düşürürüm. Hem senin elinde ikinci bir bilezik olur mesleki açısından gibi. Yalın araçlarını kullanarak ufak ufak arkadaşların da fikirlerini de değerlendirerek bu tip çalışmaları var. Şimdi kendisi mutlu bunları söylemiyor ama ben araya gireyim dedim.
O zaman işte şöyle diyebilir miyiz? İdris Usta ekibinin gelişimini de sağladı bir taraftan. Hem ekibin gelişimini sağlarken operasyonel anlamda, el melekesi anlamında, hem de bir taraftan düşündüğünüzde bu çift taraflı kazan kazana dönüyor. Hem de firma evet. açısından bir esneklik sağlamış oluyoruz.
Aynen öyle. Bir de en önemlisi şu, benim her zaman dile getirdiğim, çalıştığınız arkadaşlarınızla beraber onların da bu konuda paydaş olduğunu, ama iyi ama kötü paydaş olduğunu ve onların da değerli olduğunu, yani çok vasıfsız bir şey de yapıyor olabilirler. Çünkü herkes vasıflı bir operatör bir seviyede değil. Yardımcısı var, onun transportçusu var ama her konuda çalışan arkadaşın paydaş olduğunu onlara hissettirdiğinizde yalına daha çok destek ve yalını daha kullanışlı hale.
Evet. İdris Bey, sizin yorumlarınızı da alalım mı? Bu süreklileştirme faaliyetleri başladıktan sonra sizin bakış açınızda değişen bir şey oldu mu? Nasıl ilerledi süreç? Başında, en başında ne düşünüyordunuz? Nasıldı?
Zaman geçtikçe yalınla alakalı çok değişiklikler oluyor. FETUSA'nın da az önce bahsettiği gibi ben 2015 yılında ilk takım lideri olduğum süreç içerisinde FETUSA'nın da dediği gibi siz alışmış olduğunuz, geçmişten gelen bir alışkanlığınız var. Sorumluluk alanlarım vardı. Bu alanlarıma kimseyi sokmak istemiyordum tabii ki dediği gibi. Ama yalınla beraber aslında yalın bir paylaşım. Paylaştıkça problemler çözülüyor yalında. Zaman geçtikçe bir olgunluk gelişiyor. Bu olgunluk esnasında da
ben de aynı şekilde takımındaki arkadaşlarım mesela bir meslek sahibi olma adayı olduğunda onun zaman içerisinde yaptığı hataları görüyorum. Ama o hataları neden, niçin yaptığını anlatmadığım zaman bunun bir anlamı kalmıyor. Bana da anlatıldığı zaman bu hatalar zaman içerisinde olmuyor. Aynı şeyler bunlar. Ben de bu noktada kesinlikle katılıyorum. Süreçte yönetici bence çok önemli. Yönetici inanmalı, güvenmeli. Gerçekten yöneticiniz görüyorsa zaten bir şekilde bir yerlere geliniyor.
Evet, az önce İsmet Usta'nın da dediği gibi aslında siz de aynı şeyden bahsettiniz. destek olmak, belki yöneticinin desteği, ilk hamlenin desteği sabretmekten de geçiyor. İlk seferde, ilk anlatıldığı anda her şeyi doğru şekilde yapamayabiliriz. Ama sabredip nasıl yapılacağını gösterip, tekrar tekrar anlatıp, gösterip, yanında olup bu sürece destek verdiğinde süreç daha iyi ilerliyor.
Evet, bu bulunduğum lokasyonda mesela yaptığım iş itibarıyla tecrübe edinen arkadaşlar var. Bu süreç içerisinde çok sabır göstererek, doğru noktalarda doğru şeyleri yapmasını sağlayarak bir noktaya geldik. Bu süreç içerisinde bir de şey var. Yapılan hataların sadece üst yönetimin size sabırlı olması değil, alttakinin de gerçek ve dürüst olması lazım aslında. Tabiri caizse hataları halıların altında süpürmemesi gerekiyor. Hatalıysan, bundan dolayı ben bir hata yaptım, bu hata nedeni bu, bunu yapmamam için uğraşıyorum olmuyor demeli. Ya da ne yapmam gerekiyor demeli. Bu noktada eğer ikili iletişimler sağlam olursa zaten kendi kendine problem çözülüyor. Yılın araştırıldığı birlikte.
Çok iyi bir noktaya değindiniz bence. Problemlerin halının altına süpürülmemesi önemli noktalardan bir tanesi aslında Edis Usta. Yani şey evet. Gibi, burada bir problem var ama özellikle korku kültürü de varsa daha önceki dönemlerden kalan, ben onu evet. Söylemek yerine onu saklamayı tercih edebilirim. Sizce nasıl davranırsa bir üst amir, kişi gördüğü problemi dile getirebilir. Benim böyle bir problemim var, bunu nasıl çözebiliriz diye mesela size gelir.
Karşınızdaki çalışan arkadaşınıza birlikte takım ruhunu, takım olduğunu bilmeniz gerekiyor.
Peki ikinize de bu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi çok güzel paylaşımlarda bulundunuz. Geçmişte yaşananlar, bu süreç içerisinde değişenler, nasıl düşünüyordunuz, neler oluyordu, firma içerisinde nasıl değişiklikler oldu gibi. Bu işlere yeni başlayan firmalar var. Bu firmalarda da çeşitli tedirginlikler var. Nasıl başlamalı, ne yapmalı ya da bize zararı olacak bir sistem mi? Onlara ne önerirsiniz? Nasıl başlasınlar? Ya da ne yaparlarsa daha iyi ilerler süreç?
Hem yaşadığım sıkıntılardan daha sonra işte nasıl çözüme gittik? Bize ne şekilde eğitim ve yol gösterildi? Şöyle söyleyeyim. Eğer ki yalın o kurumda yapılacak, uygulayacaksa önce en üstteki inanacak. Sonra aşağı doğru herkes inanacak ve en alttaki inandıktan sonra, yani ben burada aşağılamak bağımında değil, yani bir hiyerarşi olduğu için, bir sinsile olduğu için, en alttaki inandığında ve onu paydaş olarak inandırdıklarında problem ortadan kalkıyor. İşi çok vasıflı, vasıflısız, vasıfsız olmayabilir. Onun verdiği önerileri, onun verdiği geri bildirimleri yalın araçlarıyla beraber yönlendirmesini sağladığınızda ve onu o şekilde desteklediğinizde, verdiği öneriye de kıymet verdiğinizde, buna inandırdığınızda zaten problemin %80'i çözülüyor. Bu benim gördüğüm, benim görüşüm. Çünkü daha önce de dediğim gibi, yani biz bazı sıkıntılarımız vardı, bunları dile getiriyorduk, çözülemiyordu bir imalat formeli olarak. Ama yalınla beraber de, yalın araçlarıyla beraber üst yönetimin bize verdiği destekle biz bunları açtık, inandık. Yani aldığımız destekten sonra inandık, evet dedik. Yani biz dinleniyoruz, önerilerimiz dinleniyor. Ve ne oldu? Daha faydalı olmak için, daha mücadele için, daha sorunları çözmek adına kendimizi daha konsantre ettik. Yani öyle söyleyeyim. Bu şirketimizde ilk paylaşım onlar yaptılar bize. Böyle bir yalın sistemi var ve bu sistemi biz getiriyoruz, iyi bir sistem diyerek bizi adapte ettiler. Ve ben diğer firmalara fazla uzatmadan önce dediğim gibi takım olmayı ve paydaş olmayı, paydaş olduğunu hissettirmeyi ve verdikleri geri bildirim sonrasında geri bildirimlere değer verildiğini gösterdikten sonra bu sorun ortadan kalkar ve çok güzel şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum.
Evet.
Benden bu kadar. Mesela bir tane örnek vereyim diyorum. Mesela bir grup lideri ya da bir formen genel müdür hayır diyebilir miydi?
Eski düzende diyorsunuz.
Efendim?
Eski düzenimizde diyorsunuz.
Diyemezdiniz. Çünkü bakış tarzı farklı ya. Hayır dediğinizde hemen direkt dur bakalım sen ne oluyor, otur oturduğu yerde, en azından söylemese bile o izlenim ortaya çıkıyordu. Tabii bu biraz da karakter meselesi de. Ama yalınla beraberinde zaten yalın önce diye üretiyor. Liderliklerinde hayır demek istiyor. Ki ben liderlik eğitimlerine de çok katıldım. Önce hayır diyebiliyorsun. Hayır diyebiliyorsan zaten sorunu çözmüş oluyorsun. Öyle görünüyor. Şimdi bu yalın bu hayırı öğrettiriyor. Ha, tabii ukala tarzı değil yani iş anlamında.
Evet. Hani yani bir şey yapılamayacaksa en azından neden yapılamayacağını anlatıyorsunuz.
Aynen,
sebeplerini aynen ortaya koyuyorsunuz.
Aynen öyle. Talep de edebiliyorsunuz. Sadece hayır değil. Evet. Yani farklı bir şey talep de edebiliyorsunuz. Mesela bir tane örnek verebilirim eğer şeyse.
Tabii buyurun.
Uygun olursa. Holum'da çalışıyorum. Farklı malzemeler geldi. Hole uygun değil. Sıkıntılarım var. Çözmem lazım. Yan tarafında farklı bir hol var. Farklı amaç için kullanılıyor. Ama tam bana göre güzel metrekareleri var. Böyle kullanabilirim. Ve ne yapayım dedim ben bu metrekareyi alayım da ben burada imalat nasıl yapabilirim diye kafamda kurmaya başladım. Ondan sonra altyapısını oluşturdum. Baktım genel müdürümüz geliyor. O sağ turları yaptığını severdim. Hemen yakaladım orada. Hemen hızlıca dedim günaydın böyle böyle böyle böyle böyle yapmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum falan. Farklı bir hol. Hani benim söylediğim ortam yapmak istediğim şey oraya hiç uygun değil. Ama verdiğim geri bildirimlerle şöyle bir yüzüme baktı. Yap dedim. Ben de yaptım. Daha sonra orada çok güzel işler de çıktı. İşte bu şeyden kaynaklanıyor. O ekip ruhunun ve karşındaki insanın size güvenmesi ve sizin ona güvenmenizden kaynaklanıyor. Demin dediğim gibi öncesinde böyle bir şey teklifi ben yapmazdım bile formayken. Ya belki de evet, öyle bir şey aklıma bile gelmezdi. Yani o şeyi yan holü bu şekilde kullanmak aklıma bile gelmezdi. Çünkü hep kendi etrafımızı çiziyoruz ya sınırlarımıza. Kimseyi sokmuyoruz, çıkmıyoruz da. Üst yönetimin size güvendiğinde de çok güzel şeyler ortaya çıkıyor ve yalın bunları da devamlı çıkarıyor.
Aslında farklı bakış açılarını ortaya çıkartmak için ya da belki düşünme ortamını yaratması açısından da bir fayda sağlıyor. Düşünmenize tabii fırsat yaratıyor. Çünkü eski durumda zaten kimse bizden düşünmemizi beklemiyor. Düşünün, bir şeyleri iyileştirin, yapın. Ya da kendi sağlığınızla ilgili, ürünle ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Böyle bir öngörümüz yok. Ama yalın sistemle birlikte, evet ben artık kendi sahamdan sorumluyum. Burada yapacağım iyileştirmelerle işimi kolaylaştırabilirim. Ürünü daha iyi hale getirebilirim. Daha iyi hizmet sunabilirim. Ya da talepkar olabilirim. Az önce söylediğiniz gibi. Evet. Ben bir önceki prosesin müşterisiyim. O zaman ondan daha iyi bir ürün bekleyebilirim. O zaman talep edeyim. Ona o sahada da iyileştirmeler yapılsın diyebiliyorum.
Aynen öyle dediğiniz gibi.
Burada ilk olarak yönetimin inanması gerekiyor. Bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir problemle karşılaştığınızda burada problemi yaşayan arkadaş problemi anlatırken amiri geldiğinde problemi rahatlıkla söyleyebilmesi gerekiyor.
Güven olursa aslında diyorsunuz ki hem problemler saklanmaz, ortaya çıkartılır, söylenir.
Evet, aynen öyle söylüyorum. İletişim sağladığınız süreç içerisinde güvenle birlikte birleştiğinde bence çok daha sağlıklı olur.
Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum o zaman.
Biz teşekkür ederiz.
Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
Biz teşekkür ederiz Süleyman Hanım.
Davetin için teşekkür ederiz.
Ben sadece şunu söyleyeceğim. Baran Bey'in bize sizin aracılığınızla, siz daha doğrusu Baran Bey böyle bir şey paylaşmış bizi sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Baran Bey'e de yine teşekkür ederim.
Evet, ben de Baran Bey'e sizleri bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Şey de çok önemli bence. Şimdiye kadar yaptığımız podcastlerde operasyonel mükemmellik, yalın yönetim, 6 sigma adına her ne derseniz deyin. Bu tür sistemlerle uğraşmış ya operasyonel mükemmellik müdürü ya da işte saha yöneticisi adına ne diyecekseniz o bölümlerden sorumlu kişiler ya da işte genel müdürler katıldı. Baran Bey sağ olsun, grup lideri ve takım lideri arkadaşlarla da böyle bir çalışma yaparsanız, podcast çekimi yaparsanız onların da bakış açısını buna dahil etmiş olursunuz dedi. Bence de çok faydalı oldu. Hem sizlerdeki tecrübenin aktarılması açısından hem de farklı bakış açılarından bu durum nasıl gözüküyor onu göstermek açısından. Size de çok teşekkür ediyorum. Açık yüreklilikle deneyimlerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız.
Ben son bir şey söylemek istiyorum Tülay Hanım.
Buyurun.
Bu biraz lider seçimiyle alakalı. Her diksiyonu düzgün olan lider değil. İşi özümseyen, işi yapmak isteyen ve takımı hem bilgisiyle hem tecrübesiyle hem de duruşuyla, belki diksiyonu iyi olmayabilir ama tecrübe duruşuyla, verdiği güvenle takımı çok daha iyi yerlere götürebilir. Şirketine de daha faydalı olabilir. Lütfen lider seçecek olan firmalar da bu şekilde de bakmalarını rica ediyorum.
Evet, bilmiyorum. Bence de. Katılıyorum size. Bence çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.